Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bildiğiniz gibi bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri Starfield önümüzdeki günlerde çıkış yapacak. Ben de oyunu yaklaşık olarak 10 gündür oynuyorum diyebilirim. Bethesda sağ olsun erken erişim için bir kod gönderdi bana. PC üzerinden oyunu oynadım. Gördüğünüz görüntülerin tamamı 2K olarak kaydedildi. Bunu da şimdiden size belirtmiş olayım. Videomuza geçmeden önce şunu belirteyim. Bu bir inceleme videosu değil. Ben bu videoda sadece Starfield'ı biliyorsunuz yıllardır bekliyoruz ve Bethesda'nın uzun yıllardan sonra yaptığı ilk büyük oyun olacak. Ben de bu videoda Starfield beklediğimize değdi mi değmedi mi bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Birkaç farklı konu üzerine ilerleyeceğim tabii ki. Peki neden detaylı bir inceleme yapmıyorum? Çünkü donanım haberdeki yoğunluktan dolayı ve benim kendi hayatımdaki yoğunluklardan dolayı oyunu böyle oturup da 80-90 saat kadar oynayamadım. Yalnızca 25-30 saat kadar oynayabildim. Ve bu kadar büyük bir oyunu da 25-30 saat oynadıktan sonra çıkıp da oyunu detaylı bir inceleme yapmak açıkçası içime sinmedi. O yüzden sadece beklediğimize değdi mi bu ilk 25-30 saatte nasıl bir deneyim elde ettim sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Dediğim gibi farklı konu başlıkları üzerinden ilerleyeceğim. İlk konu başlığımızda performans ve sorunlar, hatalar diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Bethesda oyunu dendiği zaman hatalar aslında vazgeçilmez oluyor. Bugün bile hala Skyrim oynadığımızda ufak tefek böyle enteresan komik hatalar karşımıza çıkıyor. Performans tarafından başlayalım. Siz de zaten görüntüleri görüyorsunuz. Önce kullandığım sistemi sizlere anlatayım. AMD'nin 5600X işlemcisi yer alıyor. 500 GB'lık bir SSD var. Nvidia RTX 3080'i de ekran kartı olarak kullanıyorum. Aslında şuradan başlamak lazım. Her ne kadar Nvidia ekran kartı kullansam da Nvidia'nın en büyük nimetlerinden biri olan DLSS'ten yazık ki faydalanamadım. Çünkü oyunun içerisinde FSR var AMD'nin sistemi ama DLSS ne yazık ki bulunmuyor. Bu yüzden DLSS'ten mahrum kaldım diyebilirim. AMD'nin FSR'ı da bence çok iyi çalışmıyor ve bu oyunda da aslında çok iyi çalışmadığını bir kez daha görmüş oldum. O yüzden FSR'ı kapattım. FSR 2.0 bulunuyor oyunun içerisinde. FSR'ı kapatıp oynadım. Her şeyi ultra'ya çektim. 2K çözünürlükte 60 FPS ile 45 FPS arası aldığımı söyleyebilirim. Çok nadir anlarda FPS drop da oluyor ama genel olarak çok da oynanışınızı etkileyen bir sorunla karşılaştığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Genel olarak 45 üstü FPS alabildim. Tabii ki burada da high'a çekerek ayarladım. Yani yükseğe çekerek biraz da FPS'inizi yükseltebilirsiniz. FSR kullanarak daha da yükseltebilirsiniz ama ben bu oyunun FSR'ını şu an için en azından beğenmedim. O yüzden sizlere de tavsiyem FSR kullanmamanız mümkün oldukça işte medium, high, ultra ayarlarda kullanmanız olacak ki bence gayet oyun akıyor bu arada. Aslında kafamızdaki en büyük soru işareti buydu. Oyun arka arkaya bildiğiniz gibi ertelendi ve insanlar dedi ki bu oyun sorunlu çıkacaktır. Bir de Bethesda oyunu olunca hani sorun oluyor genelde ve son dönemde çıkan oyunların hepsi performans anlamında açıkçası çok kötü çıkıyor. O yüzden Starfield'dan da beklenti bu yöndeydi. Özellikle geçtiğimiz yıl çıkan oynanış videosunda zaten hatırlarsınız orada baya hani fragman bile takılıyordu. Fragman bile sıkıntılıydı. O yüzden oyunun bu kısmının güzel çıkması benim gayet hoşuma gitti. Bu arada hani 30 saat kadar oynadım. Evet hikayeyi çok az ilerlettim ama mümkün olduğunca tüm sistemleri keşfetmeye, tüm gezegenleri keşfetmeye çalıştım. Ne kadar isterseniz isteyin. Oyunun tamamını keşfetmek, oyunu tamamen bitirmek en azından ya da şöyle söyleyebilirim. Sadece gezegenleri, sistemleri keşfetmek bile kafadan size 100 saate mail olacaktır diye düşünüyorum. Eğer çok hızlı bir şekilde hemen oradan oraya gideyim, oradan oraya gideyim demezseniz. Sonuç olarak performans kısmını beğendiğimi söylemem lazım. Açıkçası ben biraz hayal kırıklığı yaşayacağımı düşünüyordum ama gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Oyunun sonraki kısımlarında da bir hata çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Hata kısmına gelirsek tabii ki Bethesda bizleri yine şaşırtmamış. Oyun içerisinde hatalar var ama yine aslında şurada şaşırtmış. Bir oyunun hani ilk çıkış günündeki bir oyunun ne kadar hataya sahip olacaksa o kadar hata var. Oynanışı kötü etkileyen hiçbir hatayla karşılaşmadım bu 30 saatlik deneyim boyunca. Ara sıra şöyle şeyler olabiliyordu. İşte benim gemi kalkıyor. Altında böyle uçan adamlar var. Böyle gemiye takılmış bir şekilde yükseliyorlar. Veya yanlışlıkla biliyorsunuz konuşmalarda Bethesda oyunlarında kamera direkt konuşanın yüzüne kilitlenir. Ve öyle durumlarda bazen kamera çok yaklaşıyor. Hani zaten çok sinematik bir anlatımı olmadığı için Starfield'ın bu da çok etkilemedi. Altyazıyı okuyup geçtim. Tabi altyazı demişken şundan da bahsedeyim. Oyunun Türkçe dil desteği bulunmuyor ve oyun aslında çok büyük bir oranda metin okuma kısmı ön planda duruyor diyebilirim. Zaten oyun için büyük bir lore yaratılmış. Bunları bile okumak aslında önemli. Skyrim'de benim en çok keyif aldığım detaylardan biri buydu. Oyunda bulduğum kitapları okumak, işte karakterlerle konuşmak çok sevdiğim bir detaydı. Bu oyunda Türkçe altyazı ne yazık ki mevcut değil. Bu yüzden oyunu çok daha detaylı bir şekilde keşfetmek istiyorsanız İngilizcenizin son damlasına kadar kullanacağınızı belirtmek isterim. Oynanışa geçelim. Oynanış bildiğiniz gibi yine FPS ara sıra işte TPS açıya da çıkabiliyorsunuz. Yani omuz üstü kamerada yapabiliyorsunuz. Daha yukarıdan da bakabiliyorsunuz karakterinize. Ben genel olarak hep FPS oynadım. Çünkü silah kullandığımız için hani sürekli ateş ederek ilerlediğimiz için omuz üstü kamera veya daha uzak kamera benim açıkçası çok memnun etmedi. Yani kötü demiyorum kesinlikle. Ben tamamen şahsi olarak Hani bu tarz bir oyun oynuyorsam, shooter'ı bir şey oynuyorsam FPS oynamayı tercih ettiğim için bu şekilde yaptım. Daha çok Skyrim'le kıyaslıyor gibi olacağım ama hani en son oyunlardan biri olduğu için onunla kıyaslıyorum. Daha sonrasında Fallout'ta da görmüştük aslında bu durumu. Skyrim'de de ben zaten ok kullanacağım zaman, yine aslında shooter mekaniğine geçtiğim zaman hemen FPS alıyordum. Onun dışında domuzüstü kameradan kullanıyordum. Oynanış kısmı açıkçası benim en sevdiğim detaylardan biri oldu. Biraz aslında şüpheliydim. O oynanış derinliğini, o işte vuruş hissiyatı diyelim, bunları verebilecek mi diye biraz sıkıntılarım vardı aslında. Böyle bir içimi kemiriyordu. Ama gerçekten oynadığım süre boyunca büyük keyif aldım oynanış kısmını. Hatta ara sıra ya bayağıdır şöyle aksiyona da girmiyoruz, şöyle birkaç sıkayım diye hiç saldırmamam gereken düşmanlara da saldırmış bulundum. O yüzden hani oynanış kısmına rahat olabilirsiniz. Daha doğrusu oynanışın combat kısmında rahat olabilirsiniz. Tabii ki oynanış sadece combat kısmından ibaret değil. Çok daha detaylı bir yapı var orada. Onlara da birazdan ucundan da olsa detaylarına giriş yapacağım. Yine oynanış demişken aslında atmosfer ve keşfetme tarafından da bahsetmek lazım. Özelleştirme kısmına da birazdan geleceğim. Şimdi atmosfer şöyle, biliyorsunuz oyun işte 2330 yılında geçiyor olması lazım. Yani 2300 yıllarda geçiyor ve artık insanlar tüm uzaya yayılmış durumda. Artık dünyada çok fazla yaşayan insan da kalmamış. Atmosfer kısmında da oyun aslında bu size tamamen hani ben bir bilim kurguyum, ciddi bir bilim kurguyum havasını gerçekten veriyor. Yani Star Wars gibi böyle bir epik bir fantezi anlatıyor gibi değil de daha çok teknik detaylar üzerine kurulu olan bir bilim kurgu macerası size yaşatıyor. Ama bunun dışında atmosferden gelen bazı durumlar da var. Mesela oyunda zaman zaman sanki Cyberpunk evrenine geçen bir oyun oynuyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Bazen Western temalı bir oyunda oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bazen yalnızlık inanılmaz sizin canınızı sıkıyor. Yani böyle büyük bir gezegende tek başınıza olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu yüzden oyun aslında atmosfer konusunda gayet başarılı. Skyrim'de benim en çok sevdiğim detaylardan birisi de şuydu. Aslında genel olarak Bethesda oyunlarında sevdiğim detaylardan birisi şuydu. Ara sıra işte oyun oynamayı bırakıp RDR 2'de, yani Red Dead Redemption 2'de de böyle oyun oynamayı bırakıp bir kenara köşeye geçip sağ solu izlemeyi çok seviyordum. Skyrim'de biliyorsunuz bu kuzey ışıklarına benzer bir şey vardı. Onları izleyebiliyordunuz. Bunda da uzayı izleyebiliyorsunuz ve uzayı izlemek gerçekten de çok güzel olmuş. O yüzden ara sıra böyle oyunu bırakıp uzayın derinliklerini izlediğim oldu. Bu konuda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Keşfetme kısmına gelelim. Keşfetme kısmı biraz enteresan bir durum olmuş. Biliyorsunuz daha önceki Bethesda oyunlarında tek bir haritamız vardı. Büyük bir harita vardı ve orayı keşfediyorduk. Harita gerçekten de güzel bir şekilde dolduruyordu. Özellikle Skyrim. Ben Skyrim 700-800 saat kadar oynadım ve henüz bitirebilmiş değilim oyunun tamamını. Şimdi Starfield'dan da beklenti bu yönde ama Starfield'ın şöyle bir farklı noktası var. Starfield'da tek bir haritayı keşfetmiyorsunuz. Bir galaksiyi keşfediyorsunuz. Onlarca sistem, onlarca gezegen bulunuyor. Ve tabii ki şunu bekleyemezdik yapımcılardan. Her gezegeni işte Skyrim haritası gibi doldursunlar. Her sistemi bu şekilde doldursunlar. Tabii ki de bekleyemezdik. Zaten yapmamışlar da. Her gezegende 4-5 tane. Eğer gezegen çok büyük bir yerdeyse veya ana görev sebebiyle gittiğimiz gezegenlerden birisi değilse içerisinde yapacak çok fazla şey yok. Ama bunu da hikaye ve lore olarak da aslında güzel yedirmişler. Sonuçta bu evrende daha öncesinde açıklandığı için bunu söylüyorum. Bu arada hikaye konusunda da bir spoiler vermeyeceğim. Evet, farklı uzaylı formları var. İşte gergedana benzeyen, işte böceğe benzeyen farklı şu anda bizim görmediğimiz canlılar var ama insansı yaşam formu bulunmuyor. Ama bu evrende sadece insanlar yaşıyor. Yani insan dışında böyle insansı bir yaşam formu bulunmuyor. En azından hikayenin başında bu şekilde. Sonrasını ben de deneyimlemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Başında böyle ve o yüzden her gezegende böyle işte yüz binlerce insan olsun tabii ki mantıksız olur. Nasıl bir çoğalmadır bu çünkü. O yüzden gezegenlerin aslında %30'u 40'ı dolu diyebilirim. Yapacak şey olarak da genelde şehrin içinden bir görev alıyorsunuz veya işte başka bir yerden görev alıyorsunuz. Sonrasında sizi başka bir sisteme, başka bir gezegene yönlendiriyor ve orada işte görevinizi tamamlıyorsunuz. Bu açıdan güzel olmuş. Gerçekten çok fazla yan görev veya yapılabilecek aktiviteler var. Ama mesela benim eksik olarak gördüğüm, aslında çok da eksik diyemem ama bir durum var. O da şu. Skyrim'de mesela sanırım çoğunuz da bunu seviyorsunuzdur. Fallout'ta da aşağı yukarı bu şekilde. İşte bir göreve gidiyorsunuz. Haritanın atıyorum işte 2 kilometre ötesinde bir yere gidiyorsunuz. Yolda bir şey dikkatinizi çekiyor. Aa şuraya bakayım bu neymiş deyip oraya gidebilirsiniz. Aa bu neymiş derken bir anda işte 5 saattir oynuyorsunuz ve başladığınız görevde hiçbir ilerleme kaydedememişsiniz. Sadece sağda solda keşfediyorsunuz. Etrafı geziyorsunuz. Kendinizi bu şekilde buluyorsunuz. Bu durum Starfield'da tam olarak geçerli değil. Çünkü dediğim gibi gezegenlerin aslında aşağı yukarı yarısı boş diyebilirim. Bu arada boş derken tabii ki dolu yapmışlar işte. Sürekli bir şeyler çıkıyor karşınıza. Ama genelde aynı tarzda şeyler çıkıyor. Ve o kısımları gezmektense tabii ki gezebilirsiniz. Bu arada gezmek de gerçekten keyifli. Özellikle bir scan kısmı var işte. Tarama kısmı var. O kısımlarda işte bazı hayvanları tarayarak onlar hakkında bir şeyler öğreniyorsunuz. Her gezegenin içerisinde farklı farklı yapılar var. Onların geçmişini öğreniyorsunuz. Neden orada? Onları öğreniyorsunuz. Belki görev alabiliyorsunuz. Bazen enteresan ve ilgi uyandıran görevler de çıkabiliyor. Bu yüzden evet, keşfetmesi de güzel ama Skyrim'de olduğu gibi ben şuna gideyim derken bir anda kaybolup kendinizi bambaşka bir yerde bulmuyorsunuz. Çünkü genelde bir şey yapmak istediğiniz zaman o gezegenin içerisinde çok fazla kalmıyorsunuz. Gideceğiniz yer direkt belli oluyor. Ya direkt oraya ışınlanıyorsunuz, gidiyorsunuz ya da başka bir gezegene, başka bir sisteme geçiyorsunuz. O yüzden daha çok geminizle vakit geçirdiğinizi söyleyebilirim bu keşfetme kısmında. Ha neden yürümüyorsun? Yani yürüsen keşfedersin diyebilirsiniz. Onda da şöyle bir durum var. Şimdi bakıyorsunuz haritaya, gideceğiniz yer yaklaşık 1,5 kilometre ötede gözüküyor ve baktığınızda önünüzde sadece bir düz alan var. Düz alandan başka bir şey göremiyorsunuz. Böyle olunca da tam ben burayı yürümeyeyim. O zaman direkt ışınlanayım, fast travel yapıp oraya geçeyim diyorsunuz. Bu yüzden aslında bu fast travel mekaniğini çok fazla kullandığınızı söyleyebilirim. Fast travel mekaniğinde şunu da eklemekte fayda var. Şimdi çok fazla sistem, çok fazla gezegen ve her gezegenin inilebilecek çok fazla yeri var. Hatta eğer işte bir suyun üzerine kurulu değilse, orada hani sizi öldürecek bir durum yoksa çoğu yerine inebiliyorsunuz. Öyle sadece belli yerlere inme gibi bir durum yok. Çoğu yerine gezegenin inebiliyorsunuz. Ve bu yüzden de aslında fast travel'ın istediğimiz anda istediğimiz yere yapılması gerekiyor. Çünkü gemiye bindin, gemiyi kaldır. Önce kendi bulunduğun gezegenin yörüngesine çık, oradan sistemden çık, öbür sisteme gir, öbür gezegenin yörüngesine gir falan derken işler gerçekten çok sıkıntılı bir hal alabilir. Bunu da çok güzel çözmüşler. Eğer daha önce keşfettiğiniz bir gezegen varsa direkt fast travel'la oraya gidebiliyorsunuz. Keşfetmediğiniz bir gezegen veya bir sistem varsa onun en yakınına gidip oradan direkt hızlıca atlayabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla işte fast travel, oraya gidin, buraya gidin, bunlarla uğraşmıyorsunuz. Hızlıca halledebiliyorsunuz. Özelleştirme kısmından da başlayayım. Karakter yaratma ekranı gerçekten çok güzel olmuş. Karakterinizin en azından fiziksel durumunu çok geniş bir şekilde şekillendirip özelleştirebiliyorsunuz. Sonrasında bir sınıf seçme ve geçmiş seçme kısmı var. Burası da bence güzel. Çünkü seçtiğiniz sınıf ve geçmişiniz oyun içerisindeki diyaloglar konusunda ve bazı görevler konusunda size yardımcı veya sizi bu konuda olumsuz etki yaratabilen durumlar çıkartabiliyor ortaya. Bu yüzden güzel bir yer olduğunu söylemem lazım ve bayağı da geniş. Özellikle bu geçmiş ve sınıf seçme kısmı bayağı da geniş. Kendiniz dışında bir geminiz var tabii ki, onu özelleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında ekipmanlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Yine tonla ekipman var ve kendi ekibiniz, yani geminin içerisinde çalışan ekibi özelleştirebiliyorsunuz. Gerçekten oyunun uğraşılacak çok fazla yeri var. Yani uzay gemisini sürme kısmı bambaşka bir oyun çıkabilir oradan. Gerçekten çok keyifli. Uzay gemisinin silahı, işte misil silahı, enerji kısmı, motoru, kalkanları, işte gravity kısmı, her şeyle ilgileniyorsunuz ve bazen anlık olarak ilgilenmeniz gerekiyor. Gerçekten inanılmaz keyifli. İşte başka uzay gemileriyle savaşma kısmı da çok keyifli. Dediğim gibi hani oyunun içerisinden, Starfield'ın içerisinden 4-5 farklı detaylı oyun rahatlıkla çıkartılabilir. Zaten bu yüzden de oyunu tamamen bitirmek. Tamam, en azından ben bu oyunu keşfettim. Evet, ben bu oyuna yeter deneyimi aldım demek bence bir yine 400-500 saat kadar sürecek gibime geliyor. Az önce karakter yaratma ekranında bu sınıflardan ve geçmişten bahsetmiştim. Bunun aslında diyalog kısmında da bir etkisi var. Diyalog kısmında sizin seçtiğiniz sınıfa veya geçmişinize göre farklı konuşma seçenekleri açılabiliyor. Ve o konuşmayı farklı bir şekilde ilerletebiliyorsunuz. Bazen size yardımcı oluyor dediğim gibi. Bazen de olumsuz bir etki yaratıyor. Diyalog kısmında farklı bir şey denemişler bu sefer. Biraz daha özellikle son dönemde gördüğümüz Baldur's Gate 3'e yakın bir sistem var. İşte belli bir barınız oluyor. O barı doldurmak için farklı kararlar vermeniz gerekiyor. O kararları yaptığınız zaman orada renkler oluyor zaten. Yeşil, turuncu, kırmızı diye. Yeşil kolay, turuncu orta, kırmızı zor. Burada sizin seçtiğiniz diyalog seçeneklerine göre o alttaki barı doldurmaya çalışıyorsunuz. Eğer o barı doldurursanız istediğinizi yerine getirebiliyorsunuz. Dolduramazsanız fail oluyorsunuz ve devam ediyor. Öncesinde özellikle Fallout 4'te şöyle bir eleştiri vardı. Evet, çok fazla diyalog seçeneği var ama hepsinin sonu aynı yere çıkıyor. Hatta bununla ilgili mod çıkmıştı. Konuşmanın devamını görebiliyordunuz seçerken. Ve şunu fark ediyordunuz. Çoğu konuşmada varacağınız yer, siz neyi seçerseniz seçin, aynı kalıyordu. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Bazı konuşmalarda evet ne yaparsanız yapın aynı yere varıyor. Ama en azından şöyle bir fark yaratıyor. Sizin seçtiğiniz diyalog seçeneklerine göre yanınızdaki karakter veya konuştuğunuz karakter size farklı bir tepki verebiliyor. Bu yüzden biraz daha farklı bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Hani hep aynı yere varsa da size karşı ne bileyim bir empati duyabiliyor. Bazen olumlu bir tepki veriyor, bazen olumsuz bir tepki veriyor. Bu yüzden diyalog kısmı biraz daha özenli hazırlanmış diyebilirim. Son olarak hikayeden de bahsedeyim. Hikayeyle ilgili bir spoiler vermeyeceğim. Oyunun sadece başını söyleyeceğim. Hikayenin hemen başında daha öncesinde bir artifact keşfedildiğini ve bunun saklandığını öğreniyorsunuz. Siz bu artifactlerden birini almak için bir yere gidiyorsunuz, alıyorsunuz ve bir şeyler oluyor. Bir şeyler görüyorsunuz. Ondan sonrasında da oyun başlıyor. Oyunun başlangıcında göreviniz bu kayıp artifactlerin tamamını bulmak üzerine kurulu. Sonrasında hikaye gerçekten genişliyor. Ve oyun özellikle belli bir noktaya geldiği zaman inanılmaz bir şekilde açılıyor. Ya ilk başlarında böyle evet güzel gidiyor, gayet iyi derken bir noktada İşte şimdi oyun gerçekten başladı diyorsunuz ama öncesi de hani hiç öyle başlamamış gibi hissettirmiyor gerçekten. O kısma gelince anlıyorsunuz ne olduğunu. Lore kısmından da ufakça bahsedeyim. 2050 yılından itibaren alınmış, eğer yanlış hatırlamıyorsam, insanlar ilk kez Mars'a gidiyor ve işte 2100 yılında da artık insanlar uzayda yaşamaya başlıyor. Sonrasında da Birleşmiş Koloniler kuruluyor, bir şeyler oluyor derken evren açılıyor ve 2300 yılına geliyoruz. Sonrasında hikaye devam ediyor zaten. Bethesda'nın en sevdiğim noktalarından birisi de aslında bu. Bir oyun çıkarttıkları zaman öylesine işte bak bu oyunun hikayesi senden 2 yıl öncesi var. Hikayende 2 yılda geçiyor. Sonrasında şöyle falan gibi bir şekilde geçiştirmiyorlar. Öncesine inanılmaz bir hikaye yazıyorlar. Evreni tamamlıyorlar. O lore'unu hazırlıyorlar. Gerçekten evrenin herhangi bir noktasına gittiğinizde işte geçmişte ne olmuş, gelecekte ne olabilir, oranın 10 yıl öncesi neydi, 100 yıl öncesi neydi, bunların detaylarını öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzden hani Starfield'da işte zaten Elder Scrolls serisi için de var, Fallout serisi için de var. Bir lore yazılması güzel, bu zaten şu anlama geliyor. Starfield tek oyunla rafa kaldırılacak bir proje değil. Önümüzdeki yıllarda ama artık kim bilir kaç yıl, bence minimum bir 10 yılı var, hatta daha fazla. Starfield'ın yeni oyunlarını göreceğiz. Genel olarak oyunla ilgili son yorumlarımı da yapayım, yavaş yavaş videomuzu da kapatalım. Dediğim gibi oyunu çok fazla oynayamadım. 25-30 saat bence hani bir oyun hakkında değerlendirme yapmak için tabii ki yeterli ama detaylı bir inceleme için yeterli değil. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Çok daha fazla oynayıp size detaylı bir inceleme çıkartamadığım için tekrardan kusura bakmayın. Ama genel olarak yorum yapmam gerekirse ilk 25-30 saatten aldığım deneyim bence oyunun sonrasında da net bir şekilde devam edecek. Kesinlikle Bethesda'da yıllar sonra yaptığı en iyi oyunlardan biri. Ve Bethesda tekrardan bakın biz buradayız. Bayağıdır oyun yapmıyoruz. Bizi unuttunuz ama biz oyun dünyasının en iyi stüdyolarından biriyiz. Tekrardan bizlere göstermiş oldu. Ve Elder Scrolls ve Fallout gibi inanılmaz efsanevi serilerin yanına bir de Starfield markasını eklemiş olduğunu düşünüyorum. Oyunun eksileri yok mu? Var elbette, ufak tefek eksileri var. Bence en büyük sıkıntı şu olabilir bu oyunla ilgili. Dediğim gibi bir bilim kurgu hikayesi anlatıyor ve bunu öyle bir fantastik seviyede anlatmıyor. Biraz daha teknik tarafta anlatıyor. Oyunun kendine ait bir dili var, kendine ait bir para birimi var, kendine ait terimleri var. Bu yüzden oyunu öğrenmek biraz zor olabilir, biraz vaktinizi alabilir. Keşfetmek zaten biraz daha özen isteyen bir durum burada. Skyrim gibi sadece yürüyerek gezeyim kısmı olmuyor. Çok fazla ilgilenmeniz gereken şey var. O yüzden bazı oyuncuları bu durum yorabilir. Ama bu demek değil ki oyun kötü. Oyun kesinlikle çok iyi bir oyun. Dediğim gibi ama ufak tefek eksileri de var. Oyun fiyatları ülkemiz artık uçup kaçtığı için genelde yaptığım inceleme videolarında bu oyunu alın, bu oyunu almayın gibi şeyler söylemiyorum. Ama bu oyunla ilgili özel olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu oyunu satın alın. Satın almıyorsanız, yani bazı insanlar var kütüphanesinde dursun istiyor. Kütüphanesinde durması sizin için bir önem teşkil etmiyorsa o zaman Game Pass gibi bir nimet var elimizde. Game Pass'ten mutlaka oynayın. Eğer oyun hakkında bu anlattıklarım üzerine bir şüpheniz oluştuysa, işte acaba bu keşfetme kısmı beni yorar mı, ben o kadar detaylı bir oyun değil, biraz kafam dağılsın diye oynamak istiyorum diyorsanız en azından Game Pass'ten indirin, birkaç saat deneyin. Bence sonrasında zaten fikriniz oluşur. Eğer böyle çok fazla oyunlarla içli dışlı değilseniz belki sizi yorabilir ama oyunları siz zaten tükettiğiniz oyunlar benim en büyük hobilerimden biri diyorsanız zaten kaçırmayın, kesinlikle oynayın. Skyrim kesinlikle yılın en iyi oyunlarından birisi olmuş. Hatta son dönemin en iyi oyunlarından biri olmuş. Zaten bu nasıl bir yıl ben anlamadım. İnanılmaz dolu bir yıl. İşte Zelda çıktı, Baldur's Gate çıktı, Starfield çıktı, Armored Core var. Mesela o kadar oyun arasında konuşulmuyor bile. Biraz da tabii niş kitleye hitap ettiği için. Önümüzdeki aylarda işte Spider-Man çıkacak. Gerçekten çok dolu bir yıl geçiriyoruz. Önümüzdeki yılın da bu dolulukta olması dileğiyle diyorum. Peki sizler Starfield'ı bekliyor muydunuz? Oynayacak mısınız? Yorumlar kısmında lütfen paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.